Ayrım 13, Kabil, Jose Saramago, sayfa 137. Tanrı, geminin suya inmesine tanıklık etmedi. Gezegenin hidrolik sistemini gözden geçirmekle meşguldüm. Vanaların durumunu kontrol ediyor, gereksiz yere damlatan iyi sıkılmamış bir somunu sıkıyor, çeşitli yerel dağıtım kanallarını gözlüyor, manometrelerde basınca bakıyordum. Büyük küçük başka bir yığın sayısız işten söz bile etmiyoruz. Bunların her biri bir öncekinden daha önemliydi ve yalnızca Tanrı, evrensel mekanizmaların bu fikir babası, mühendisi ve idarecisi olarak bu işleri yapabilir ve kendi kutsal okeyini vererek onaylayabilirdi. Şenlik başkalarına, iş ona düşüyordu. Böyle zamanlarda kendini bir tanrıdan çok işçi meleklerin ustabaşı gibi hissediyordum. Onlar da tam o anda 150'si geminin sancak tarafında, 150'si iskele tarafında, göz kamaştırıcı beyazlıktaki iş donumları içinde devasa gemiyi çekme emrini bekliyorlardı. Tek bir sesle demeyeceğiz. Çünkü hiçbir ses işitilmeyecekti. Çünkü bütün bu operasyon Tin'in eseridir. Sanki tek bir adam tarafından, yalnızca onun beyni ve iradesi tarafından düşünülmüş gibidir. Tıpkı ağırlıklarla ve halterlerle yapılan bir jimnastik idmanında olduğu gibi gemi bir anda yeryüzüne iniyor, hemen sonra işçi meleklerin havaya kalkmış kollarının hizasına yükseliyordu. Coşku içindeki Nuh ve ailesi gösterinin tadını iyice çıkarmak için pencereden eğildiler. Biri yuvarlanabilir diye düşündü Kabil. Bir gayretle gemi havanın yüksek bir bölgesinde buldu kendini. O sırada Nuh bir çığlık attı. Tek boynuz, tek boynuz. Gerçekten de varlığından birçok kişinin kuşku duyduğu zoolojinin bu eşsiz hayvanı, burgulu boynuzuyla gemi boyunca dört nala gidiyor, sanki bir melekmiş gibi baştan ayağa göz kamaştırıcı bir beyazlıkta uçuyordu. Nihayet orada olan, neredeyse elle dokunulacak mesafedeki bu masalsı atı gemiye bindirmek, kapıyı açıp bir parça şekerli atkillerini çok beğendiği ve neredeyse yok olan bu şekerlemeyle cezbetmek sanki yeterli olacaktı. Ama tek boynuz belirdiği gibi aniden yok oldu. Nuh'un inin çığlıklar işe yaramadı. İniş manevrası lojistik açıdan çok karmaşıktı ve üstelik tek boynuz çoktan yok olup gitmişti, şu an kim bilir hangi topraklardaydı, bir işe yaramazdı. Bu sırada Hindenburg Zeppelin'den çok daha yüksek bir hızla gemi deniz yönünde havayı yarıyordu. Sonunda devasa bir dalgaya yol açarak yeterince derin bir yene kondu. Gerçek bir tsunami sahilleri erişti, tekneleri ve balıkçı kulübelerini yok etti. Sonradan olacakların bir uyarısı gibiydi bu. Ama efendi fikir değiştirmedi. Hesaplar hatalı çıksa bile gerçek kanıt getirilmediği sürece kuşkuyu hala kendi yararına kullanabilirdi. Gemide Nuh'un ailesi Tanrı'ya şükrediyordu. Operasyonun başarısını kutlamak ve şükranları bildirmek için efendi bir kuzu kurban ettiler. Kurbanın onu sevince boğması işin evveliyatı düşünüldüğünde doğaldı. Efendi haklıydı. Nuh yeni insanlığa babalık etmek için iyi bir tercihti. Geçmişin hatalarını düzeltecek ve yeryüzüne ahlaksızlığı kovacak, kendi döneminin biricik adil ve dürüst insanıydı. Ya melekler, işçi melekler nerede diye sordu aniden Kabil. Ortada yoklardı. Efendinin misyonunu bu denli gösterişli ve eksiksiz yerine getiren hamaret işçiler, onları tanıdığımız ilk günden beri bize defalarca kanıtladıkları ve özellikleri olmuş sadelikle madalya dağıtımını beklemeden kışladığına geri dönmüşlerdi. Geminin hatırlatmakta yarar var, ne dümeni vardı ne yelkeni. Motorla çalışmıyordu, kurulacak bir mekanizması yoktu, küreklerle yol almasını sağlamak da kelimenin tam anlamıyla düşünülecek bir şey değildi. Gökte hazır bulunan bütün işçi meleklerin gücü bir araya getirilse bile gemiyi bu şekilde ilerletemezlerdi. Dolayısıyla akıntıların keyfine göre yolu olacaktır. Bombeli gövdesinin orasından burasından esen rüzgarlarla savrulacaktır. Denizde manevra şansı asgari olacak, yolculuk ise uzun bir dinlenmeyle geçecektir. Tabii aşk vesileleri hariç bu vesileler ender karşılaşılmayacağı gibi kısa sürede olmayacaklardır. Aşk işlerine Kabil'in katkısı gözlemleyebileceğimiz gibi özellikle örnek teşkil edecektir. Kocalarıyla birlikte yattıkları yatağı gecenin bir vakti terk edip yalnızca Kabil'i örten yorganı değil, onun genç ve deneyimli vücudunu sarınmaya giden Nuh'un gelinleri buna tanıktır. Kabala rakamların en yetkin olan 7 günün sonunda gökyüzünün vanaları nihayet açıldı. Yağmur yeryüzüne hiç kesintisiz 40 gün 40 gece boyunca yağacaktı. Başlangıçta sağır edici bir gürlemeyle gökten sürekli düşen sağanakların yol açacağı etkinin farkı anlaşılmamış olabilir. Mantıken olması gerektiği gibi yer çekiminin gücüyle seller denize doğru yol alıyordu ve orada ilk bakışta sanki denizin içine yok oluyor gibiydiler. Ama bir süre sonra derin okyanusun çeşmelerinden de sular fışkırmaya başladı ve kaynayıp fışkıran su yükselerek bir görünüp bir kaybolan engin denizde eriyen dağların yol boyuna dek çıkmaya başladı. Her şey yutacakmış gibi gözüken bu efkeli su çalkantılarının ortasında tekne suyun üstünde kalmayı başarıyordu. Mantar tıpa gibi bir o yana bir bu yana sallanıyor, tam deniz onu yutacak gibi gözükürken son anda doğruluyordu. 150 günün sonunda derin denizlerin çeşmeleri ve gökyüzünün vanaları kapandığında tüm yeryüzünü kaplayan su en yüksek dağ sıralarının tepesinden yavaşça alçalmaya başladı. Bu arada Nuh'un gelinlerinden biri, Ham'ın karısı bir kazada boğulmuştu. Önceden söylediğimizin ya da ima ettiğimizin tersine gemide gemici olarak değil ama temizlikçi personel olarak el emeğine büyük ihtiyaç vardı. Binlerce demesek de yüzlerce hayvan ki çoğu büyük boyda geminin ambarlarını tamamen doldurmuştu ve hepsi de birbirleriyle yarışırcasına çiş ve kaka yapıyordu. Bütün bunları temizlemek, yıkamak ve her gün tonlarca dışkıyı taşımak dört kadın için çok küçük bir sınavdı. Zavallılar bu işten tükenmiş bir halde çıktıklarından öncelikle fiziksel bir sınavdı ama aynı zamanda tene işleyen bu dayanılmaz bok ve silik kokusu yüzünden duyumsal bir sınavdı. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı, geminin kasırgadan beşik gibi sallandığı ve hayvanların itişip kakıştığı o fırtına günlerinden birinde hamın karısı pislik içindeki yerde kayarak bir filin ayaklar altında ezilmişti. Onu olduğu gibi kan içinde dışkıyla kirlenmiş haliyle onursuz ve haysiyetsiz zavallı bir insan kalıntısı şeklinde denize attılar. Denize atmadan önce neden yıkamadınız diye sordu Kabil ve Nuh cevap verdi. Yıkanacak çok suyu olacak. Bundan böyle ve hikayenin sonuna dek Kabil ondan öylesine nefret edecektir. Nedensiz sonuç olmadığı ve sonuçsuz da neden olmadığı söylenir. Öyle gözüküyor ki bir şeyle bir başkası arasındaki ilişkiler her an yalnızca aşikar olmakla kalmayacak ama olaylar ister önce gelsin ister sonra her açıdan anlaşılır da olacaktır. Nuh'un karısının tutumundaki değişimin bir açıklamasında bu genel tabloya dahil etmek gerektiğini ileri sürerek başımıza bir iş alacak değiliz. Kadın belki de yalnızca şunu düşünmüştür. Hamın karısının yokluğunda onun yerine bir başkası doldurmalıdır. Artık yalnız geçecek gecelerinde dul adamın imdadına koşmak için değil, ailenin en genç kişileri ile konukları Kabil arasında önceden hüküm süren uyumu yeniden kurmak ya da daha belirgin ve dolaysız bir ifadeyle. Daha önce Kabil'in emrinde 3 kadın varsa yine 3 kadın olmaması için hiç neden olmadığından bunu yapmıştır. Ama o, Kabil'in kafasının bu sorunu tamamen geri plana iten fikirlerle dolanmış olduğunu bilmiyordu, bilemezdi de. Yine de bir şey diğerinde engel olmadığından Kabil onun imalarını sempatiyle karşıladı. Beni görüyorsun, yaşım başım ortada. İlk gençliğimde değilim, 3 de çocuğum var ama kendimi hala çok iştah açıcı hissediyorum. Sen ne dersin? Kabil diye sormuştu. Yağmur epeydir durmuştu. Devasa su kitlesi şimdi ölüleri değiştirmekle ve sonsuz çırpıntısı içinde onları balıkların ağzına doğru yavaş yavaş itmekle meşguldü. Kabil ayın altında parıldayan denize bakmak için pencereye çıkmıştı. Lilith'i ve oğlu Henok'u düşünüyordu. Her ikisi de ölmüştü. Ama sanki bu duruma büyük önem bir atfediyormuş gibi dalgın dalgın düşünüyordu. Bu sırada yanında bir mırıltı işitti. Gördüğün gibi buradayım işte. Ve anında ikisi birlikte Kabil'in tek başına yattığı minik bölgeye girdiler. Uyku tanrısının kollarına çoktan sığınmış olan Nuh'un dünyadan yok olmasını bile beklemediler. Ve işlerini bitirdiklerinde Kabil, kadının kendi hakkındaki yargısında haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Temizlikte ve tahammülde zaten diğerlerinden fark yoktu ve şimdi de diğerlerin ya da doğal istidatsızlıkları yüzünden ya da her birinin kocasının geleneksel tutumunun neden olduğu bir ketlenme nedeniyle henüz sahip olmadıkları akrobatik bir deneyime bile sahip olduğunu göstermişti. Hazır kocalarından söz ederken yok olacak ikinci kişinin ham olacağını şimdiden söyleyelim. Gemi yalpa vurdukça gıcırdayan ve uyumayı engelleyen kütükleri onarmak için geminin çatısına tırmanmıştı. O sırada biri yanına yaklaştı. Bana yardım edebilir misin diye sordum. Evet oldu cevap ve denize doğru itildi. İtmek bilmeyecek gibi gözüken ama kısa sürede tamamlanan yaklaşık 15 metrelik bir düşüş. Nuh öfkelendi, köpürdü. Bunca uzun bir deniz yolculuğundan sonra yalnızca bağışlanamaz bir dikkatsizin bu kazayı açıklayabileceğini söyledi. Gözlerinizi dört açın diye emretti. Nereye bastığınıza iyi bakın ve devam etti. Bir çifti kaybettik ve bu demektir ki efendinin iradesinin gerçekleşmesini istiyorsak çok daha sık çiftleşmemiz gerekecek. Ancak böylece yeni insanlığın anneleri ve babaları olabiliriz. Bir an sustum. Ve kalan iki geline dönerek sordu. İçinizde hamile olan var mı? Biri evet deyince cevap verdi. Hamileydi. Öteki henüz emin değildi. Ama belki ya babası kim? Sanırım Kabil dedi Yafet'in karısı. Ben de öyle sanıyorum dedi Sam'ın karısı. İnanılır gibi değil dedi Nuh. Kocalarınızın dölleme gücü eksikse en iyisi yalnızca Kabil'le yatın. Zaten daha baştan az çok fark etmiştim bunu diye sözlerini bağladı. Kadınlar Nuh'un ikisi de dahil içten içe gülümsediler. Bunun nedenini biliyorlardı. Erkekler ise herkesin içinde paylanmayı pek kaldıramamışlardı. Ama eğer fırsat verilirse gelecekte daha becerikli olmaya söz verdiler. İnsanların gelecekten sanki ellerinin altındaymış gibi her anın uyumuna ya da zorunluluğuna göre gelecekten uzaklaşmak ya da ona yakınlaşmak sanki kendi yetkilerindeymiş gibi bunca düşüncesiz söz etmeleri tuhaf. Örneğin Yafet geleceği başarılı çiftleşmeler dizisi olarak görüyor. Her yıl bir çocuk, kimi zaman ikiz, efendinin minnettar bakışları altında sayısız keçi, öküz, kısacası mutluluk. Zavallı adam sonunun yakın olduğunu bilmiyor, bir çelmenin onu can yeleksiz boşluğa sürükleyeceğini bilmiyor. Gemi yazgısıyla buluşmak üzere görkemli bir şekilde uzaklaşırken gereksiz mutluluğuyla, umutsuzluğuyla debelenerek, uluyarak can çekişeceğini bilmiyor. Mürettebatın bir üyesinin daha yitirilmesi Nuh'u son derece öfkelendirdi. Efendinin planının arzulanan somutlaşması ciddi biçimde tehlike altındaydı. Duruma bakılırsa yeryüzüne makul bir iskan için gereken zamanın iki katına hatta üç katına çıkması gerekiyordu. Kabil'in işbirliği giderek daha gerekli oluyordu. Bu nedenle Nuh, Kabil'in kararsızlığını fark ederek onunla erkek erkeğe konuşmaya karar verdi. Lafı yeterince eveleyip geveledik dedim. Hemen işe koyulmalısın. Bugünden tezi yok. Sen ne zaman ve nasıl istersen olacak. Ve bu kaygılar beni öldürüyor. Şu an için büyük bir yardımım dokunamaz. Ne zaman ve nasıl istersen ne anlama geliyor diye sordu Kabil. Evet, anlamına geliyor. Ve kiminle istersen cevabını verdi Nuh. Anlayışlı bir hava benimsemişti. Karın da mı dahil diye öğrenmek istedi Kabil. Hatta ısrar ediyorum, o benim karım. Canım istediğini ona yapabilirim. Üstelik hayırlı bir iş söz konusu dedi Kabil. Sofu bir iş, efendinin işi diye onayladı Nuh. Sesine gereken tunturaklığı vererek. Eğer böyleyse hemen işe koyulalım dedi Kabil. Karını yattığım bölmeye getirt ve kimse bizi rahatsız etmesin. Ne olursa olsun ve ne işitilirse işitilsin. Öyle yapacağım. Efendinin iradesi gerçekleşsin. Amin. Kurnaz Kabil'in masum deniz yolculuğu arkadaşlarıyla kedi fare gibi oynayarak durumdan eğlendiğini düşünenler çıkaracaktır. Ama onları okurun çoktan kuşkulanmış olacağı gibi birbiri ardına ortadan kaldırmaya girişmiştim. Buna inanan aldanır. Kabil bir ahtapotun dokunaşlarının esiriymiş gibi efendiye karşı öfkesiyle uğraşmaktadır. Ve şu anki kurbanları geçmişteki Habil gibi Tanrı'yı öldürme yönündeki yeni teşebbüslerinden başka bir şey değildir. Bir sonraki kurban tam da Nuh'un karısı olacaktır. O, hak etmediği halde öz kocasının hayır duası ve suç ortaklığıyla son günlerine tanık olduğumuz bu insanlığın gelenekleri işte böylesine aşağılanmıştı. Müstakbel katilinin kollarında geçirdiği has saatlerin bedelini yaşamıyla ödeyecektir. Bir tekrar olsa da esasen başrolde kadının bulunduğu ve her zaman olduğu gibi mırıltılarla, iniltilerle, hemen ardından gelen kontrol edilemeyen çığlıklarla ifade bulunan erotik çılgınlık aşırılıklarının az çok incelikli varyasyonlarından sonra Kabil, serin gece havası almak için onu kendi eliyle pencereye kadar götürdü ve orada elini zevkten hala ürperen kalçaların arasına kaydırarak denize attı. Nuh'un ailesini oluşturan 8 kişilerin aile büyüğü dışında oğlu Sam ve karısı ile Yafet'in dolu dışında kimse kalmamıştı. İki kadın hala çok işe yarayabilir diye düşünüyordu onu. Eksilmeyen iyimserliği ve efendi olan sarsılmaz güveniyle. Yine de eşinin açıklanamayan yok oluşu karşısındaki şaşkınlığını göstermekten geri kalmayarak Kabil'le konuştu. Tamamen sana emanet edilmişti. Bu bahtsızlık nasıl oldu anlayamıyorum. Kabil buna şu soruyla cevap verdi. Ben senin karının bekçisi miydim? Sanki bir keçiymiş gibi ayak bileğinden geçen bir iple kendime mi bağlasaydım? Bunu demeyelim diye sözünü geri aldı Nuh. Ama seninle yatıyordum. Bir şey fark etmiş olabilirdin. Uykum vardır benim. Konuşma pek öteye gidemedi doğrusu. Kabil kadın işemek için gecenin yerinde dışarı gitmek üzere kalkmış olmasından ve örneğin başı dönüp suyun akması için açılmış bir deliğe yuvarlanıp denizde kaybolmasından sorumlu tutulamazdı. Kaderin hanesine yazılmalıydı bu. Yeryüzünü kaplayan engin denizin düzeyi alçalmaya devam ediyordu ama hiçbir dağın doğru başını kaldırıp ben buradayım, adım Ağrı ve ben Türkiye'deyim dememiştim. Ama büyük yolculuk sonuna yaklaşıyordu. Sonucu yani gemiden inmeyi ya da olacağı sanılan şey neyse onu hazırlamaya başlamanın vaktiydi. Sam ve karısı hala aydınlatılmamış koşullarda aynı gün denize düştüler. Aynı şey Yafet'in dul karısının da başına geldi ki o daha önceki gün Kabil'in yatağındaydı. Artık şimdi diye avaz avaz haykırıyordu Nuh. En mutlak umutsuzluk içinde saçlarını yolarken her şey bitti. Dölleyecek kadın yok. Ne yaşam olacak ne insanlık. Elimizdekiyle bildiğimizle yetinmeliydik ve üzüntüden çılgına dönmüş bir halde ısrar etti. Hayvan dolu bu gemiyle efendinin karşısına nasıl çıkacağım? Ne yapacağım? Ömrümün geri kalanını nasıl yaşayacağım? At kendini buradan dedi Kabil. Hiçbir melek seni kolların arasına almaya gelmeyecek. Sesindeki bir şey Nuh'a gerçeği hatırlattı. Sendin dedi. Evet bendim cevabını verdi Kabil. Ama sana dokunmayacağım. Sen kendi ellerinle öleceksin. Ya Tanrı, Tanrı ne diyecek diye sorduğunu. Sakince çekil. Tanrı ile ben ilgilenirim. Nuh geminin kenarıyla arasındaki mesafeyi kapatan yarım düzine adımını attı ve tek kelime etmeden kendini suya bıraktı. Ertesi gün tekli karaya oturdu. Bunun üzerine Tanrı'nın sesi işitildi. Nuh, Nuh, karınla, oğullarınla ve oğullarının karılarıyla çık gemiden. Seninle birlikte olan her türden hayvanı da gemiden çıkar. Kuşlar, dört ayaklılar, yerde sürünen bütün sürüngenler, hepsi yeryüzüne dağılsın ve her yerde çoğalsınlar. Bir sessizlik oldu. Sonra geminin kapısı yavaşça açıldı ve hayvanlar çıkmaya başladılar. Dışarı çıkıyorlardı. Bitmek bilmez bir şekilde dışarı çıkıyorlardı. Kimileri fil ve su aygırı gibi büyük, kimileri kertenkele ve çekirge gibi küçük, kimileri keçi ve koyun gibi orta boyluydular. En son çıkan kaplumbağalar ise boğalarına uygun bir şekilde ağır ağır ve görkemli uzaklaştılar. Tanrı seslendi. Nuh, Nuh neden çıkmıyorsun? Geminin karanlık iç kısmından gelen Kabil büyük kapının eşiğinde belirdi. Nuh ve yakınları nerede diye sordu efendi. Şurada burada öldüler. Cevabını verdi Kabil. Öldüler mi? Nasıl öldüler? Ha? Neden? Nuh hariç. O özgürce gönüllü olarak boğuldu. Diğerlerini ben öldürdüm. Katil, benim projeme karşı çıkmaya nasıl cüret ettin? Habil'i öldürdüğünde senin yaşamını esirgemiş olmama böyle mi teşekkür ediyorsun diye sordu efendim. Bir gün birisinin senin gerçek yüzünle karşı karşıya bırakacağı gün gelmeliydi. Ya ilan ettim yeni insanlık bir tane oldu. Bir daha olmayacak ve kimse de buna üzülmeyecek. Sen Kabil'sin, kötüsün, alçak kardeş katilisin. Senin kadar kötü ve alçak değilim. Sodom'daki çocuklar hatırla. Büyük bir sessizlik oldu. Sonra Kabil konuştu. Şimdi beni öldürebilirsin. Yapamam. Tanrı sözünden dönemez. Sen terk edilmiş yeryüzünde doğal ölümünle öleceksin. Ve leşçi kuşlar gelip senin etini didikleyecekler. Evet, önce sen benim ruhumu didikledikten sonra. Tanrı'nın cevabı işitilmedi. Kabil'in sonraki karşılığı da yok olup gitti. En mantıklısı birbirlerine karşı hala argüman geliştiriyor olmalarıdır. Müspet bilimin öğrettiklerine bakılırsa tartışmaya devam etmişlerdir ve hala da tartışmaktadırlar. Hikaye bitti. Anlatacak bir başka bir şey de olmayacak. Kitabın sonu 22 Temmuz 2013 sayfa 146.